Ayrım 30.
Henriette ile birbirimizden artık bütün bir evrenle ayrıldığımızı o an hissettim. Büyük bir uğultu ile doldu ruhlarımız. Kutsal cuma günleri büyük kurtarıcının can verdiği saatte kiliselerde söylenen hüzünlü "Consumatum et" ilahisi gibi bir yankılanma oldu. İlk aşkları din olan genç ruhları donduran müthiş sahneyi yeniden yaşadık. Henriette'nin bütün umutları bir vuruşta darmadağın olmuş, ruhu en mutlak ve en sonsuz acıyı tatmıştı. Şehvetin saygı duyduğu ve mayhoş kollarına alamadığı bu kadın, bugün mutlu aşkın zevklerinin ne olması gerektiğini keşfettiği için mi bakışlarını benden böyle kaçırıyordu? Evet, gözlerini esirgedi benden. 6 yıldır varlığımın üstünde parlayan ışığımı geri aldı. Demek gözlerimizden yayılan ışıkların kaynağının ruhlarımızda olduğunu ve bu ışıkların ruhların birbirine işlemeleri ya da birinde birleşmeleri, sonradan ayrılmaları ve hiçbir güvensizlik duymadan birbirine her şeyi söyleyen iki kadın gibi oynaşmaları için bir yol hizmeti gördüğünü biliyordu. Şehvet duygularına yabancı olan bu çatının altına zevk kanatlarıyla alaca tozlar serpilmiş bir çehre getirmiştim ben. Bunun ağır suçunu hissettim kendimde. Keşke dün bıraksaydım da Lady Arabella yalnız başına gitseydi. Kloşgard'a dönseydim, kim bilir belki de Madame de Morzov kardeşim olmak fikrini kendine bu kadar insafsız olarak yüklemeyecekti. Henriette hoşgörüsüne aşırı bir çabanın parıltısını katıyordu. Bir daha bırakmamak üzere yerleşiyordu yeni rolüne. Yemek sırasında benimle çok ilgilendi. İnsanın onurunu kıracak dereceye varan binlerce özen gösterdi. Acıdığı bir hasta gibi baktı bana. "Sabahın erken saatlerinde dolaşmaya çıkmışsınız," dedi Kont. "Mideniz sağlam olduğuna göre iştahınız da açılmıştır." Kontes'in dudaklarında alaycı bir kız kardeş gülümsemesi uyandırmayan bu cümle, içinde bulunduğum durumun gülünçlüğünü nihayet kavramamı sağladı. Gündüzü Kloşgard'da, geceyi Sankray'da geçirmek imkansızdı. Arabella, işi benim inceliğimle Henriette'nin ruh yüceliğine havale etmişti. Uzun süre arzu edilmiş bir kadının dostu olmanın ne kadar güç bir şey olduğunu, bunu bitmek tükenmek bilmeyen uzun gün boyunca anladım. Araya yılların girmesiyle çok kolay hale gelebilen bu geçiş, özellikle genç yaşta bir hastalık görünümünü taşır. Bir utanç içindeydim. Şehvet denen şeye lanetler yağdırıyordum. Madame de Morzov benden kanımı istese seve seve vermeye hazırdım. Arabella'yı yerden yere vuracak sözler de söylemiyordum. Çünkü ondan konuşmaya pek yanaşmıyordu. Sonra Arabella'nın aleyhinde konuşmak da yüreğinin en gizli köşelerine kadar yüce ve soylu bir insan olan Henriette'nin benden soğumasına yol açabilecek bir alçaklık olurdu. O 5 yıllık canciğer yakınlıktan sonra şimdi birbirimize söyleyecek laf bulamıyorduk. Söylediğimiz sözler aklımızdan geçen şeyleri yansıtmıyordu. Öteden beri acılarımız ikimizin arasında sadık bir anlatım aracı olmuştu. Şimdi ise işte içimizi kemiren acıları saklıyorduk. Henriette de benim için de kendisi için de mutlu bir tavır takınıyordu. Ama aslında çok kederliydi. Gerçi her fırsatta kız kardeşim olduğunu söylüyor, kadın zekasını kullanıyordu. Ama bir konuşmayı sürdürecek hiçbir konu, hiçbir fikir bulamıyordu. Çoğu zaman elimizde olmadan sessiz duruyorduk. Lady'nin tek kurbanı kendisi olduğunu sanıyormuş gibi görünerek çektiğim işkenceyi daha da büyüttü. Bu kız kardeşin ağzından iyice kadınsı bir alay çıktığı bir an dayanamadım. "Ben sizden fazla acı çekiyorum," dedim. Kadınlara kendi heyecanlarından daha büyüğünü bizim duyduğumuzu söylediğimiz zaman nasıl yüksekten bir tavır takınırlarsa öyle. "Nasıl?" dedi. "Ama bütün suçları işleyen benim," diye cevap verdim. Kondes'in bana soğuk ve kayıtsız bir tavır aldığı bir an oldu. Çok kırılmıştım buna. Gitmeye karar verdim. O akşam taraçanın üstünde toplanan bütün aileyle vedalaştım. Hepsi de çimenliğe kadar benimle beraber geldiler. Atım yeri eşeliyordu orada. Hayvanın uzağında durdular. Gemleri tutmuştum ki Kontes yanıma geldi. Girmesi için kolumu uzattım. Birbirine karışan hareketlerimizden büyük bir tat alır gibi ağır adımlarla şatonun avlularından geçtik. Bu şekilde dış duvarın bir köşesini kaplayan bir ağaç kümesine kadar yürüdük. Durdu, başını göğsüme koydu, kollarını boynuma doladı. "Allah'a ısmarladık dostum," dedi. "Allah'a ısmarladık. Birbirimizi bir daha göremeyeceğiz. Tanrı bana geleceği görmek için hazin bir güç verdi. O kadar yakışıklı, o kadar genç olarak döndüğünüz, tıpkı bugün Grenadier'e gitmek için Kloşgord'u bırakırkenki gibi, o zaman da bana arkanızı çevirdiğiniz zaman nasıl bir dehşet duygusu içine düşmüştüm, hatırlıyor musunuz? İşte bu gece bir kere daha alınlarımızdaki yazıyı okumuş bulunuyorum. Dostum, şu anda son defa konuşuyoruz birbirimizle. Güç haline size daha birkaç kelime söyleyebilirim. Çünkü kısa bir zaman sonra artık ben olmaktan çıkacağım. Ölüm, varlığımdaki bir şeyi şimdiden alıp götürdü. Yakında çocuklarımın elinden annelerini almış olacaksınız. Bari onların kalplerinde onun yerini doldurun. Bunu yapabilirsiniz. Jacques ve Madeleine kendilerine çok acı çektirmişsiniz gibi severler sizi. Ölmek mi, dedim titreyerek. Yüzüne baktım. Sevdiklerinden biri bu hastalığa tutulmamış kimselere bir fikir verebilmek için gözlerinin gümüşten kararmış iki küreye döndüğünü söyleyeceğim. Gözlerindeki bu kuru alevi yeniden gördüm. Ölmek mi? Emrediyorum sana Henriette, yaşayacaksın. Bir zamanlar bana yeminler ettirmiştin. Bugün de ben senden aynı şeyi istiyorum. Origeti'ye görüneceğine, onun her dediğini harfi harfine yerine getireceğine yemin et. Düşüncelerinin anlaşılmamasına öfkelenmiş bir umutsuzluk içinde bağırdı. Tanrı'nın lütfuna karşı mı geleceksiniz yoksa? Şu sefil İngiliz kadını gibi her isteğimi yerine getirecek kadar sevmiyor musunuz beni? Şimdiye kadar saygı gösterdiği mesafeleri kendisine bir anda atıştıran bir kıskançlığın etkisi altında, "Evet, her istediğini yerine getireceğim," dedi. "Ben de burada kalıyorum," dedim. Gözlerini öptüm. Bu razı oluşumdan korkmuştu, kollarımdan kurtuldu. Gidip bir ağaca yaslandı. Sonra başını çevirmeden hızlı hızlı yürüyerek evine döndü. Ama ben de ardından gittim. Ağlıyor ve dua ediyordu. Çimenliğin önünde elini tutup saygıyla öptüm. Beklemediği bu itaat dokundu ona. "Yine de seninim," dedim. "Çünkü teyzenin sevdiği gibi seviyorum seni." Elimi kuvvetle sıkarak ürperdi. "Bir bakış," dedim. "Eski bakışlarından biriyle bak bana." Ve bakışıyla ruhumun aydınlanmış olduğunu görerek, "Kendini bütünüyle veren kadın, şu anda bana bağışladığınız hayatı ve ruhu veremez bir erkeği," diye ekledim. "Yaşayacağım," dedi. "Ama siz de iyileşmeye bakın." Bu bakış Arabella'nın alaylarının izlenimlerini silmişti. "Görüyorsunuz, size anlattığım bu iki aşkın etkileri üzerimde birbiri ardından sırayla duyduğum bu iki uzlaşmaz tutkunun elinde oyuncak olmuştum. Bir melekle bir şeytanı aynı zamanda seviyordum. Biri kendi kusurlarımızdan dolayı kızıp kötülediğimiz bütün erdemlerle, öbürü bencilliğimizden dolayı küçümsemek istediğimiz bütün fenalıklarla bezenmiş iki kadın. Bir ağaca dayanmış, mendil sallayan iki çocuğun arasında duran Madame de Morzov'u görürüm diye ikide bir başımı arkaya çevirip bakarken, bu kadar güzel iki kadının hayatına hakim olduğumu, böylesine üstün iki kadının hayatımda ayrı ayrı yönlerden bir onur meselesi yarattığımı, her ikisinin de benden yoksun kalınca yaşayamayacağını düşünerek göğsüm gururla kabardı. Yalnız emin olun ki bu geçici gurur iki yönden birden tokat yedi. Bir umutsuzluğun ya da kontun ölümünün bana Henriette'yi vereceği anı Arabella'nın yanında beklemeyi hangi şeytan söylüyordu bana? Çünkü Henriette hep seviyordu beni. Sertlikleri, gözyaşları, pişmanlıkları, boyun eğişleri benim yüreğim kadar kendi yüreğinden de silinmesine imkan olmayan bir duygunun izleriydi. Bu güzel ağaçlık yolda düşüncelere dalmış ilerlerken 25 değil artık 50 yaşındaydım. Bir anda 30'undan 60'ına geçenler kadınlardan çok delikanlılar değil midir? Bu kötü düşünceleri ne kadar kovmaya çalıştım üstümden ama itiraf ederim ki bir türlü yakamı bırakmadılar. Kim bilir, belki de bu çeşit düşüncelerin ilkesi Tülüriz'de krallık odasının tavan kaplamalarının altında bulunuyordu. Gerçek tutkuların ancak olgun yaşta duyulabileceğini, çünkü tutkunun ancak içine kudretsizlik karışınca güzel ve şiddetli olabileceğini, o zaman insanın her yeni zevk önünde son parasını süren kumarcıya benzediğini söyleyen 18. Louis'nin yıkıcı kurallarına kim karşı koyabilirdi? Ağaçlık yolun sonuna gelince döndüm. Henriette de orada tek başına duruyor görünce bir anda açtım yolu. Sebebini kendisinin bilmediği gözyaşları içinde yeniden vedalaştım onunla. Artık bir daha geri gelmemesiyle kaybedilmiş aşklar, bakir coşkular, hayatım bir daha açmayacak çiçekleri için dökülmüş gözyaşlarıydı bunlar. Çünkü erkek artık bu yaştan sonra gözyaşı dökmez, döktürür. Sevdiği kadın da kendisini sevmeye başlar. Oysa genç yaşta sevgiliyi kendi varlığımızda severiz. Bundan sonra zevklerimizi, hatta kusurlarımızı sevdiğimiz kadını aşılamak da isteyeceğizdir. Oysa hayatın başında sevdiğimiz kadın kendi erdemlerini bize kabul ettirmektedir. Bir gülümsemeyle güzele çağırır bizi. Örneklerle bağlılığın ne demek olduğunu öğretir. Ne mutlu Henriette'ne kavuşmuş kimselere, ne mutlu Arabella gibi bir kadını tanımış olanlara. Bunlardan biri evlenirse karısını kaçıracak, öteki sevgilisi tarafından terk edilecektir. Ama ne mutlu bir kadında bu iki kadını birden bulan adama. Ne mutlu sizin sevdiğiniz erkeğe Natalie. Paris'e döndükten sonra Arabella ile daha bir yakınlık kurduk. Çok geçmeden ikimiz de farkında olmadan terbiye kurallarının ötesine geçmiştik. O zamana kadar ben uymak zorunluluğunu duyuyordum bu kurallara. Bu da çoğu zaman çevrede Lady Dudley'in kötü durumunun bağışlanmasını sağlıyordu. Görünüşteki durumun ötesini öğrenmekten çok hoşlanan kimseler, o şeyin sakladığı sırrı öğrendikten sonra artık görünüşü de meşru kabul etmek eğilimindedirler. Kibar çevrenin ortasında yaşayan sevgililer, salonlarla ilgili hukukun kurallarını devirmekle ya da geleneklere yan çizmekle iyi etmeyeceklerdir. Ve bu durum başkalarından çok kendilerini ilgilendirir. Aşılması gereken mesafeler, içten gelmese de mutlaka gösterilmesi gereken bir saygı, oynanacak komedyalar, iyice karanlıklaştırılacak sırlar, mutlu bir aşkın başından geçmesi gereken bütün bu serüvenler hayatın boşluğunu doldurur, istekleri tazeler, alışkanlığın duygularda yarattığı tembelliği önleyerek yüreği korur. Ancak alabildiğine cömert olan ilk aşklar da tıpkı gençler gibi yetiştirip geliştirecekleri yerde ormanlarını kökünden kesmek eğilimindedirler. Arabella aslında bu burjuva düşünceleri benimsemiyordu. Ama benim hatırım için uymaya çalışıyordu. Avını elinden kaçırmamak için önceden işaretleyen bir cellat gibi beni kendisine bir spozo, bir jigolo yapmak için Paris'te herkesin diline düşürmek istiyordu. Bu yüzden de beni evde tutmak için cilvelere başvurdu. Çünkü yalnız yelpazeler altında fısıltılarla yapılan dedikodulara konu olan cüretkarlığını yeterli bulmuyor, bir atılım yaparak şimdiye kadar yaptığının ötesine geçmek istiyordu. Kendisini kötü duruma düşüren bir ihtiyatsızlıkla bulunduğu zaman o kadar sevinen bu kadının aşkına nasıl inanmazdım. Yasa dışı bir evliliğin hazlarına daldıktan sonra bir umutsuzluktur sardı içimi. Hayatımın Henriette'nin öğütlerinden ve verdiği fikirlerden başka bir yola girdiğini görüyordum. O zaman sonunun geldiğini anlayarak ciğerlerinin çalışmasına artık bakılmamasını isteyen bir veremlinin hayata karşı duyduğu öfkeyi duydum içimde. Kalbimde acılara batmadan sığınamayacağım bir köşe vardı. Öç sever bir ruh, düşünmekten korktuğum bazı fikirleri getirip getirip aklıma sokuyordu. Henriette'ye yazdığım mektuplarda bu ruhsal hastalığımı söz konusu ediyor ve onu da acılar içine atıyordum. Yitirilmiş bunca hazine karşılığında hiç değilse beni mutlu görmek istediğini yazıyordu. Ondan aldığım tek cevap da böyle demişti ve ben mutlu değildim. Aziz Natalie, mutluluk denen şey mutlaktır. Hiçbir kıyaslamayı kabul etmez. İlk ateşim geçer geçmez bu iki kadını birbiriyle ister istemez kıyaslamaya başladım. Aralarındaki tezadı şimdiye kadar incelemeye fırsatım olmamıştı. Gerçekten her büyük aşk yapımıza öyle büyük bir güçle siner ki, ilkin sert taraflarını giderir ve kusurlarımızı ya da erdemlerimizi meydana getiren alışkanlıkların açtığı izleri doldurur. Ama bir süre sonra birbirlerine iyice alışan iki sevgili, ruhlarındaki o çizgilerin yeniden ortaya çıktığını görürler. O zaman iki taraf da karşılıklı olarak birbirlerini incelemeye koyulur. Çoğu zaman tabiatın tutkuya karşı yapacağı bu tepki durumu sırasında ayrılıkları hazırlayan ve kıt görüşlü bazı kimselerin insan yüreğini tutarsızlıkla suçlamak için bir silah gibi sarıldıkları karşılıklı soğukluklar belirir. İşte biz de bu döneme girmiş bulunuyorduk. Çekiciliğiyle artık eskisi kadar gözlerimi alamıyordu. Zevkimi ince ince tahlilden geçirerek Lady Dudley'in zararına sonuçlanacak bir incelemeye giriştim. İlkin, Lady Dudley'in Fransız kadınını öbür kadınlardan ayıran ve birçok ülkelerdeki sevişme tarzlarını denemek fırsatını bulmuş kimselerin fikrine göre onu sevilmeye daha layık hale getiren bir konuda, yaşama zekası konusunda pek yaya kaldığını fark ettim. Bir Fransız kadını aşka tutuldu mu bambaşka bir yaratık haline gelir. O övgüler düzülmüş şuhluğunu aşkını süslemekle kullanır. Çok tehlikeli olabilen gururundan vazgeçer, bütün gücünü sevmek yolunda kullanır. Sevgilisinin çıkarlarını, kinlerini, dostluklarını benimser. İş adamının deneyleri sonucu öğrendiği bazı ayrıntıları ve incelikleri bir gün içinde kavrayıverir. Kanunlardan anlar. Kredi mekanizmasını kavrar. Bir bankerin kasasını boşaltıverir. Çılgın ve müsriftir belki. Ama onun ne bir hata yaptığını ne de tek kuruşunu sokağa attığı görülecektir. Analık, dadılık, hekimlik hizmetlerini bir arada görür ve bütün bu değişik işler sırasındaki halleri sonsuz bir aşkı kök alan mutlu bir güzellikle doludur. Başka ülkelerin kadınlarına özgü olan erdemleri kendinde toplar ama bu karışıklığa zekasıyla bir birlik kazandırır. Can veren, mümkün kılan, haklılaştıran, çeşni sağlayan, bir tek fiilin ilk zamanına dayanan bir duygunun monotonluğunu gideren Fransız tavrını katar her şeye. Durmadan sever. Fransız kadını durmadan, dinlenmeden, yorgun da olsa, kalabalık içinde de olsa, yalnız da olsa hep sever. Onun susuşu da bir konuşmadır. Gözlerini yere eğse de sizi süzüyordur. İçinde bulunduğu durum konuşmasını, bakmasını yasaklamışsa bu kez düşündüklerini ayaklarıyla yazacaktır bastığı toprağa. Yalnızken aşkını uykuda bile söyler o ve bütün dünyaya boyun eğdirir aşkını. Oysa İngiliz kadınının aşkında tam tersi bir durum var. İngiliz kadını dünyayı aşkına boyun eğdirir. O, bu gibi davranışlarını ve size sözünü ettiğim o bencil İngiliz tavrını aldığı terbiye dolayısıyla sürdürüp gitmeye eğilimlidir. Bu yüzden onun kalbi kolayca açıp kapayabileceği bir İngiliz makinesi gibidir. Arkasında ne gizli olduğu anlaşılmayan bir maskesi vardır, çok duygusuzmuş gibi görünen bir tavırla onu takıp çıkarır yüzüne. Gözlerden uzak olduğu zamanlarda bir İtalyan kadını kadar büyük şehvet belirtileri gösterdiği halde, başka insanların yanında hemen çok soğuk bir vakar takınmakta oldukça ustadır. En çok sevilmiş bir erkek bile odasından çıkan İngiliz kadınının çehre hareketsizliğini ve soğuk ciddiyetini görünce sevildiğinden kuşkuya düşer. Saltanat ve kudretini yitirmek üzere olduğunu sanır. O anda ikiyüzlülük artık kesin bir ilgisizlik derecesine varır. İngiliz kadını biraz önce olup biten her şeyi unutmuştur. Aşkını bir elbise gibi atabilen kadının bu aşktan başka bir aşka da kolayca geçebileceği ihtimali geliyor insanın aklına. Bir kadının aşkını işlediği bir nakış gibi istediği zaman eline alıp istediği zaman bırakmasıyla kırılan onurumuzda yükselen dalgalar ne fırtınalar ne kasırgalar yaratmaz ki. Bu gibi kadınlar kendilerine o kadar hakimdirler ki bütün size ait olmalarına imkan yoktur. Yaşadıkları çevrenin öyle büyük etkileri altındadırlar ki sizin tam anlamıyla bir aşk saltanatı kuracağınız şüphelidir. Fransız kadını bir adamı rahatsız eden konukları paylayabilir. İngiliz kadınınınsa sessizliği mutlaktır. İnsanın huzurunu kaçırır, düşüncesini rahatsız eder. Bu kadınlar olur olmaz durumlarda öyle kibirlenirler ki modanın egemenliğinin içlerinden çoğunun zevklerine hakim olduğu söylenebilir. Namus yönünden aşırı olan kimseler şehvet yönünden de aşırılıklara giderler. İngiliz kadınları böyledir. Her şeyi biçime yaslarlar. Ama bu biçim tutkusu onlarda bir sanat sevgisi doğurmaz. Ne derlerse desinler, İngiliz kadınlarının o hesaplı, o akılla tartılı aşklarına, Fransız kadınlarının ruh üstünlüğünü sağlayan şey, Protestanlıkla Katoliklik arasındaki farktan başka bir şey değildir. Protestanlık kuşku duyar, inceler, inancı öldürür. Yani bu din, sanatın ve aşkın mezarı olmaktadır. Sosyetenin hakim olduğu yerde, sosyete insanlarının boyun eğmeyi bilmeleri zorunludur. Ne var ki, tutkularla dolu insanlar bu çevreden kaçarlar. Bu çevredeki kurallar onlara katlanılmaz gelir. Lady Dudley'in salon hayatından bir türlü vazgeçemediğini, İngilizlere özgü olan o geçiş ve değişiş halinin onda bir alışkanlık halini aldığını görünce, onurumun ne kadar sarsılmış olabileceğini anlarsınız. Sosyete hayatının ondan istediği bir fedakarlık değildi bu hal. Hayır, birbirine düşman iki biçim altında görünüyordu. Bir kere sevmesine çılgınca seviyordu. Hiçbir ülkeden hiçbir kadın onunla yarışamazdı bu konuda. Bir sarayın haremini dolduran kadınların topuna bedeldi. Ancak o büyülü sahnenin üstüne bir kere perde inmesin. Ondan sonra anısını bile kovuyordu belleğinden. Ne bir bakışa ne bir gülümsemeye cevap veriyordu. O anda ona ne köle ne efendi diyebilirdiniz. Sözlerini ve hareketlerini salon hayatının gereklerine uydurmak zorunda bulunan bir sefir karısı gibi davranıyor, sessizliğiyle insanı çileden çıkarıyordu. Yol yöntem gözeten hareketleriyle yürekte yaralar açıyordu. Böylece aşkı heyecanlara dayanarak en yüce noktalara çıkaracağı yerde basit bir ihtiyaç düzeyine indiriyordu. Ne kaygı, ne bir pişmanlık, ne bir istek belirtisi vardı onda. Ama sevişme vakti gelmesin, birden şahlanıyor, birdenbire yakılmış ateşler gibi parlayan aşkıyla daha önceki tavırlarını inkar ediyor, küçümsüyor, eziyordu. Bu iki kadından hangisine inanmalıydım? Henriette'yi Arabella'dan ayıran farkları o zaman nasıl kuvvetli bir sızıyla hissettim.